Ayrım 21, Kurt Tezgahı, Ken Follett, sayfa 218. Felix gözünü evden ayırmadan parkın içinde dolanıp duruyor, kafasından çeşitli hesaplar geçiriyordu. Walden'ın otomobille nereye gittiğini ne yapıp öğrenmenin yolunu bulmalıydı. Ama bunu nasıl başaracaktı? Bir kez daha Lydia'yı mı yoklasaydı? Biraz tehlikeye atılıp evin dışındaki polis engelini atlatabilirdi. Ama evden çıkmayı başarabilecek miydi? Lydia yardım çağırmaz mıydı? Gitmesine izin verse bile Orlov'un gizlendiği yeri söylemezdi. Artık Felix'in amacını biliyordu. Lydia'yı belki baştan çıkarabilirdi ama bunu nerede yapacaktı, ne zaman yapacaktı? Walden'ın otomobilini bisikletle izlemesi olanaksızdı. Peki başka bir otomobille izleyemez miydi? Bir yerden bir araba çalabilirdi ama nasıl kullanıldığını bilmiyordu. Öğrenebilir miydi? Öyle olsa bile Walden'ın şoförü izlenmekte olduğunu fark edebilirdi. Walden'ın otomobilinin içine gizlense, bunun için gizlice garaja girmesi gerekecek, bagajı açacak, içinde kim bilir kaç saat kalacaktı. Bütün bunlar da son anda bagaja bir şey yerleştirmeyecekleri umuduyla yapılacaktı. Başarı olasılığı bir hayli düşük bir kumar için böylesine riske girilmezdi doğrusu. Şoför nereye gidildiğini biliyordu kuşkusuz. Para yedirebilir miydi adama? Belki sarhoş edip, yoksa kaçırmayı mı deneseydi? Felix tam bu olasılıkları bir bir kafasından geçirirken evden çıkan genç kızı gördü. Kim olabilirdi? Aile bireyleri hep arabayla çıktıklarına göre hizmetçilerden biri olabilirdi. Ama kız ön kapıdan çıkmıştı. Hizmetçilerin bu kapıyı kullandıklarını daha önce hiç görmemişti Felix. Lydia'nın kızı olabilirdi. O zaman Orlov'un nerede olduğunu bilebilirdi. Felix kızı izlemeye karar verdi. Kız Trafalgar alanına yürüdü. Felix bisikletini çalıların arasına gizleyip kıza yetişti ve daha yakından görmek fırsatını buldu. Giysileri hiç de hizmetçilerin giyeceği şeyler değildi. Orlov'u öldürmek için yaptığı ilk girişimde arabanın içinde bir kız olduğunu anımsadı. Bütün dikkati Lydia'da olduğu için kıza doğru dürüst bakamamıştı. Evi gözetlediği günlerde bu kızın zaman zaman arabayla dışarı çıktığını görmüştü. Evet, Lydia'nın kızı olmalıydı. Babası evde yoktu. Annesi de meşgulken sıvışmış, gizli bir şey yapmaya gidiyordu herhalde. Trafalgar alanına doğru peşinden yürüdükçe kızda tanıdık özellikler bulmaya başlamıştı. Daha önce yakından bakmamış olduğundan emindi ama genç kızın dimdik ve kararlı adımlarla yürüyüşünü sanki birçok kez görmüş gibiydi. Karşıdan karşıya geçerken yan dönünce Felix kızın yüzünü de görebiliyordu. Belki çenesini kaldırışı, belki de gözleri Felix'in belleğinin derinliklerinde bir kıvılcım parlatmıştı. Lydia'nın gençliğini mi anımsatıyordu? Hayır, bu değildi. Lydia narin yapılıydı. Yüzünün çizgileri yumuşaktı. Bu kızın güçlü ve sert çizgili bir yüzü vardı. Felix'e Cenevre'de bir galeride gördüğü bir tabloyu anımsatıyordu. Felix, İtalyan olan ressamın adını bile anımsadı. Modigliani. Felix biraz daha yaklaştı. Birkaç dakika sonra kızın yüzünü tam olarak gördü. Kalbi duracak gibi olmuştu. ''Tanrım, bu ne güzellik!'' diye düşündü. ''Nereye gidiyordu peki?'' ''Herhalde bir erkek arkadaşıyla buluşmaya. Ana babasının onaylamadıkları bir şey yapacaklardı kuşkusuz. Ya sinemaya ya da bir konsere gideceklerdi.'' En akla yatkın olasılık bir erkek arkadaşla buluşmasıydı. Bu aynı zamanda Felix için en uygun olasılıktı. Erkek arkadaşının kim olduğunu öğrenir, Orlov'un yerini söylemediği takdirde kızı tehdit ederdi. Kız bunu hemen kabul etmeyecekti kuşkusuz. Özellikle Orlov'un peşinde bir katil dolaştığını biliyorsa. Ama sevdiği gençle Rus kuzeninin güvenliği arasında seçim yapması gerekirse Felix kızın aşkı seçeceğini tahmin ediyordu. Uzaktan bir gürültü duydu, kızın arkasından köşeyi döndü, birden kendini yürüyüş yapan kadınların doldurduğu bir sokakta buluverdi. Kadınların çoğunda militanların rengi olan yeşil, beyaz ve mor vardı. Çoğu büyük pankartlar taşımaktaydı. Binlerce kadın. Bir yerden bir bando çeşitli marşlar çalıyordu. Kız göstericilere katılıp yürümeye başladı. Bu çok iyi dedi Felix içinden. Yol boyunca polisler bir kordon yapmışlar, yüzleri caddedeki kadınlara çevrilmişti. Böylelikle Felix çekinmeden kaldırımdan yürüyebiliyordu. Kızı gözden kaçırmadan göstericilerle uygun adım ilerledi. İstediği olmuş, şans biraz olsun yüzüne gülmüştü. Kız gizli bir kadın hakları savunucusuydu. Şantajı açıktı ama istediğini yaptırmanın belki daha ince yolları da çıkabilirdi. Her ne yolla olursa olsun diye düşündü Felix, bu kızdan istediğim bilgiyi alacağım. Charlotte heyecan içindeydi. Yürüyüş düzeni kadın görevliler tarafından sağlanıyordu. Düzgün bir çizginin dışına çıkılmıyordu. Kadınların arasında birkaç tane de erkek vardı. Ellerinde kadınlara oy hakkı tanımayan hükümete hayır yazılı bir pankart taşımaktaydılar. Yaptığı işin doğruluğundan Charlotte'un kuşkusu kalmamıştı. İşte dediği içinden buradaki binlerce kadın da benim gibi düşünüyor. Son 24 saat içinde Charlotte erkeklerin kadınları güçsüz, budala ve bilgisiz bulmakta haklı olup olmadıklarını düşünmüştü. Çünkü bazen kendini güçsüz ve budala bulduğu olurdu. Üstelik gerçekten de bilgisizdi. Ama diye düşünüyordu şimdi, eğer kendimizi eğitirsek bilgisiz kalmayız. Kendimiz düşünmeye başlarsak budalalıktan kurtuluruz. Birlikte savaşırsak da güçlü oluruz. Bando bir ilahi çalmaya başlamış, kadınlar da hep birlikte katılmışlardı. Charlotte da büyük bir coşkuyla söylüyordu. Beni kim görürse görsün diye meydan okudu içinden, isterse düşesler görsün. Göstericiler Trafalgar alanından geçip Malt Caddesi'ne vardılar. Burada polis sayısı birden artmıştı. Tümü de büyük bir dikkatle yaklaşan kadınları izlemekteydiler. Yolun iki yanına toplanmış izleyiciler de vardı. Çoğu erkekti. Bağırıp çağırıyorlar, ıslık çalarak alay ediyorlardı. ''Sizi iyi bir düzüşme paklar.'' diyordu biri. Charlotte kulaklarına dek kızardı. Birçok kadının ucunda gümüş bir ok bulunan sopalar taşıması Charlotte'un dikkatini çekmişti. Hemen yanındaki kadına bunun ne anlama geldiğini sordu. ''Hapishane giysilerindeki oklar.'' dedi kadın. ''Bunu taşıyan kadınlar hapise girip çıkmışlardır.'' ''Hapishaneye mi?'' Charlotte müthiş şaşırmıştı. Kadın hakları savunucularından birkaçının hapishaneye girdiğini duymuştu. Ama şöyle bir çevresine bakınca gümüş ok taşıyan yüzlerce kadın görüyordu. Demek ki gün bitmeden kendisi de pekala hapishaneye tıkılabilirdi. Bunu düşünmek bir anda dizlerinin bağını kesiverdi. ''Devam etmeyeceğim.'' dedi içinden. ''Evime menşuracıkta parkın karşısı. İstesem 5 dakikada varabilirim.'' ''Hapishaneye düşmek, ölürüm herhalde.'' Dönüp arkasına baktı ama suç işlememişti ki. ''Hapishaneye girmekten neden korkacaktı? Neden krala başvurmayacakmışız?'' dedi kendi kendine. ''Eğer biz bunu yapmazsak kadınlar sonsuza dek güçsüz, bilgisiz ve budala kalacaktır.'' O sırada bando yeni bir marş çalmaya başlamıştı. Charlotte omuzlarını kaldırıp tempoyu uygun adımlarla yürümeye devam etti. Buckingham Sarayı'nın ön cephesi görünmüştü. Çoğu at sırtında bir sıra polis binanın önünü kuşatmış bekliyordu. Charlotte göstericilerin ilk sıralarındaydı. Yürüyüşü yönetenler bahçe kapılarına vardıklarında ne yapacaklardı acaba? Bir gün bir mağazadan çıktığında sendeleye sendeleye üzerine doğru gelen bir sarhoşla karşılaşmıştı. Silindir şapkalı kibar bir adam bastonuyla sarhoşu itip Charlotte'a çarpmasını önlemişti. Hemen ardından da uşağının yardımıyla kendini arabaya atıvermişti. Bugün onu itilip kakılmaktan kurtaracak kimse olmayacaktı. Sarayın giriş kapısına varmışlardı. ''Buraya son geldiğimde elimde davetiyem vardı.'' diye geçirdiği içinden. Göstericilerin ilk sırası polis hattıyla burun buruna geldi. Bir an takılıp kaldılar öylece. Arkadakiler öne doğru itiyorlardı. Charlotte birden Bayan Pankhurst'u gördü. Mor kadifeden bir ceket ve eteklik, beyaz bir bluz, yeşil bir pardesü giymişti. Başındaysa beyaz tüyü ve eşarbı bulunan bir şapka vardı. Gruptan ayrılmış, nasıl başardıysa hiç fark edilmeden saray bahçesinin en uçtaki kapısına varmıştı. Başı dimdik, büyük bir yüreklilikle kralın kapısına yürüyordu. İri yapılı bir polis müfettişi önüne çıkıp Bayan Pankhurst'u durdurdu. Adam en azından 1.35 santimetre daha uzundu. Kısa bir tartışma sonunda Bayan Pankhurst ilerlemek istedi. Adam önünü kesti. Bayan Pankhurst yanından geçmeye kalkıştı. Bunun üzerine polis müfettişi Charlotte'u dehşete düşüren bir şey yaptı. Bayan Pankhurst'u kucakladığı gibi içeri götürüverdi. Gerek Charlotte gerekse olayı görebilen kadınlar öfkeden deliye dönmüşlerdi. Göstericiler büyük bir hırsla polis hattına doğru bastırmaya başladılar. Charlotte birkaç kadının güvenlik kordonunu yararak bahçeye girebildiklerini fark etti. Fakat polisler de peşlerinden kovalamaktaydılar. Atları da hareketlenmiş, demir nalları kaldırım üstünde ürkütücü sesler çıkarıyordu. Polis hattı kırılmaya başladı. Polislerle boğuşmak zorunda kalan birkaç kadın yere yuvarlanmıştı. Charlotte hırpalanacağından müthiş korkuyordu. Kaldırımdan gösteriyi izlemekte olan adamlar da polislere yardımcı olmak bahanesiyle kalabalığın içine daldılar. İtişme kısa zamanda boğuşmaya dönüvermişti. Charlotte'un yanında bulunan bir kadını kalçalarından yakaladılar. Kadın öfke içinde "Beni hemen bırakın bayım!" diye bağırdı. Kadını tutan polis memuru "Tatlım, bugün seni nereden istersem tutarım" diye karşılık verdi. İzleyicilerden bir grup adam kadınlara yumruk sallayarak saldırmaktaydı. Charlotte korku içinde çığlığı bastı. O anda ellerinde kalın sopalar bulunan bir grup kadın karşı saldırıya geçti. Saldırgan adamlar çil yavrusu gibi dağılıverdiler. Artık izleyici falan kalmamış, herkes curcunanın içindeydi. Charlotte bir an önce buradan kaçmak istiyordu fakat ne yana dönse şiddet vardı. Melon şapkalı bir adam kadınlardan birini göğsünden ve apış arasından yakalamış, "Epeydir bunu istiyordun değil mi?" diye bağırmaktaydı. İnsanlıktan çıkmıştı bu adamlar. Charlotte'u da en çok korkutan buydu. Orta çağ tablolarındaki müthiş işkenceleri anımsadı ama şimdi gerçekten oluyordu işte. Üstelik kendisi de bu cehennemin ortasında sıkışıp kalmıştı. Arkadan birinin itmesiyle Charlotte yere kapaklandı, elleri ve dizleri sıyrılmıştı. O sırada eline bastılar. Tam doğrulacakken bir kez daha yere düşürüldü. Atların ayakları altında kalıp ölmesi işten bile değildi. Son bir çabayla bir kadının eteklerine tutunup ayağa kalkmayı başardı. Kadınlardan bazıları adamların gözlerine biber savuruyordu. Fakat isabet ettirmeleri çok zordu. Sonuçta erkekler kadar kadınlar da hedef olmaktan kurtulamıyorlardı. Savaş iyice şiddetlenmişti. Charlotte burnundan kan fışkıran bir kadının yere serildiğini gördü. Gidip yardım etmek istedi fakat adım atmak şöyle dursun, ayakta kalmayı bile zor başarıyordu. Korkusu öfkeyle birleşmişti. Polis olsun, sivil olsun bu adamlar kadınları dövmekten, tekmelemekten zevk duymaktaydılar. Üstelik bir de gülüyorlardı. Charlotte büyük bir dehşetle göğsüne bir elin sarıldığını hissetti. Bu el hem sıkıyor hem de göğsünü sağa sola çekiştiriyordu. Charlotte dönüp eli itmeye çalıştı. Karşısında 20 yaşlarında iyi giyimli bir genç vardı. Adam ellerini bir daha uzatıp bu kez Charlotte'un iki göğsünü birden yakaladı. Yüzünde nefret ve şehvet birbirine karışmıştı. Charlotte kurtulmak için çabaladı. "Buydu istediğin değil mi?" diye bağırıyordu adam. Sonra da Charlotte'un karnına müthiş bir yumruk indirdi. Adamın yumruğu midesine gömülmüştü sanki. Vuruşun neden olduğu şok ve acıdan kötüsü soluk alamayışıydı. Panik içinde iki büklüm ağzı açık kalıvermişti. Ne haykırabiliyor ne soluk alabiliyordu. Charlotte artık öleceğine iyice inanmıştı. O anda çok uzun boylu bir adamın önüne çıkanı kibrit çöpü gibi devirerek yaklaşmakta olduğunu güç bela fark edebildi. Uzun boylu adam Charlotte'a saldıran gencin yakasından tuttuğu gibi çenesine bir yumruk indirdi. Saldırgan gencin ayakları yerden kesilivermiş, yüzündeki şaşkınlık ifadesi görülecek şeydi. Charlotte neden sonra soluk alabilecek duruma gelip derin derin iç çekti. Uzun boylu adam Charlotte'u koluyla sarıp bu taraftan dedi. Charlotte kurtarıldığını anlamıştı. Hem çok güçlü hem de koruyucu birinin kanatları altında olmak ne güven verici bir şeydi. Uzun boylu adam önündeki kalabalığı yarıp Charlotte'u kalabalığın seyreldiği bir yere getirdi. O sırada polislerden biri copunu Charlotte'a savurdu. Uzun boylu adam kolunu siper ederek bu vuruşu savuşturdu fakat kolunun acısıyla da haykırdı. Charlotte'u bıraktı, kısa bir yumruklaşma oldu. Çavuş yüzü kan içinde yere yığılırken uzun boylu adam yine Charlotte'u kolunun altına almış yolu açmaya çalışıyordu. Sonra birden hengamenin dışında kalıverdiler. Charlotte artık güvenlikte olduğunu fark edince hüngür hüngür ağlamaya başladı. Adam hala yürütüyordu. ''Buradan hemen uzaklaşalım.'' dedi. Aksanı yabancıydı. Charlotte'un direnecek gücü yoktu. Adamın istediği yöne itiraz etmeden yürüdü. Çok geçmeden Charlotte kendini toparlamıştı. Victoria semtine geldiklerini fark etti. Adam bir kahvehanenin önünde durup sıcak bir şey ister misin diye sordu. Charlotte evet anlamında başını sallamakla yetindi, birlikte içeri girdiler. Adam onu oturtup karşısına geçti. Charlotte ilk kez başını kaldırıp adamın yüzüne baktı. Bir an için korkusu yeniden kabarıverdi. Adamın uzun bir yüzü, kıvrımlı bir burnu vardı. Kısacık saçları, tıraşsız yanaklarıyla görünüşü biraz korkutucuydu. Fakat biraz daha bakınca adamın gözlerindeki duygusallık belli oluyordu. Charlotte derin bir soluk çekti. ''Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.'' Adam bunu duymazlıktan geldi. ''Yiyecek bir şey ister misin?'' ''Yalnızca çay.'' Charlotte yabancı aksanı tanımıştı hemen. Rusça konuşmaya başladı. ''Nerelisiniz?'' Adam Charlotte'un kendi dilinde konuştuğunu duyunca pek hoşlandı. ''Tamboy eyaletinde doğdum. Rusçan çok iyi.'' ''Annem Rus'tur. Dadım da öyle.'' Garson kadın geldi. Adam ''iki çay getirin bize.'' dedi. Adamın konuşmasından İngilizceyi Londra'nın yoksul kesimlerinde öğrendiği belli oluyordu. Charlotte Rusça devam etti. ''Adınızı bile bilmiyorum. Benimki Charlotte Walden.''
''Felix Kışesinski.'' ''Ayrıca katılman büyük yüreklilik doğrusu.''
Charlotte başını iki yana sallayıp bu övgüyü geri çevirdi. Yüreklilikle ilgisi yok. Böyle şeyler olacağı aklımdan bile geçmemişti. Bir yandan da düşünüyordu. Kim bu adam? Nereden çıktı? Çok etkileyici bir görünüşü var. Ama bir şeyler gizliyor gibi. Onu biraz daha tanımak isterdim.
''Nasıl olacağını düşünmüştün?'' diye sordu adam.
''Yürüyüşün mü? Bilmem. O adamlar kadınlara saldırmaktan neden bu denli zevk alıyorlar?''
Bu ilginç bir soru. Adam birden canlarını vermişti. Yüzü de Charlotte'a oldukça anlamlı ve çekici gelmeye başladı. ''Biz erkekler kadınları akıl bakımından alabildiğine saf, bedence güçsüz kabul ederek onları yüceltmiş, baş tacı etmişiz. Bu nedenle en azından kibar topluluklarda erkekler kadınlara karşı hiçbir düşmanlık beslemediklerini söylemek zorundadırlar.'' Cinsel isteklerini de açığa vuramazlar. Oysa bu kadın hakları savunucuları ne öyle çaresiz kalmış, yardım gereksinen zavallılar ne de baş tacı edilesi kimseler. Dahası yasaları da çiğniyorlar. Erkeklerin onlara yakıştırdıkları tanrıça kimliğini yatsıyorlar. O zaman da bunları dövüp hırpalamak erkekler için neredeyse bir hak oluyor. Erkekler kendilerini aldatılmış gibi görüp bugüne dek bastırmış oldukları şehvet ve öfkeyi gösteriyorlar. Onlar için bu büyük bir boşalımdır. Tadını da çıkarıyorlar doğrusu.
Charlotte şaşıp kalmıştı. Bu olağanüstü bir şeydi, böylesine güzel bir açıklama. Hem de önceden hazırmışçasına. Bu adamdan hoşlandım diye düşündü. Ne iş yaparsınız diye sordu. Adam yine temkinli havasına büründü. ''İşsiz gezen bir filozofum.'' Çaylar geldi, hem çok demli hem de fazla şekerliydi. Fakat içince Sherlock biraz kendine gelir gibi oldu. Bu tuhaf Rus son derece ilgisini çekmişti. Adamı biraz olsun kabuğundan çıkarmak istiyordu.
Size göre dedi, bütün bunlar, yani kadınların toplumdaki yeri falan, kadınlar için olduğu kadar erkekler için de kötü, öyle mi?
Kesinlikle.
Neden?
Adam bir soluk aldı. Erkekler ve kadınlar sevdikleri sürece mutludurlar.
Bir an yüzünden kara bulutlar gelip geçti.
Sevgi ilişkisi tapınmaya benzemez. İnsan ancak Tanrı'ya tapar. Ama sevgi yalnızca insanlara yöneliktir. Tapmak istediğimiz bir kadına sevgi duyamayız. Sonra onun Tanrı olmadığını fark edince nefret etmeye başlarız. Bu üzücü bir şey.
Sherlock, hiç bunu düşünmemiştim dedi.
Bir de tabii her dinin iyi ve kötü tanrıları vardır. Tanrı ve şeytan kavramı. Tıpkı bunun gibi iyi kadınlar da vardır, kötüleri de. Kötü olanlarına ne yaparsan hakkındır. Örneğin kadın hakları savunucularına ya da fahişelere.
Fahişe nedir?
Adam şaşırdı. Kendilerini satan kadınlar para karşılığında. Kullandığı Rusça sözcük Sherlock'a yabancıydı.
Bunu İngilizceye çevirir misiniz dedi.
Düzüşme dedi adam İngilizce. Sherlock kızarıp başını çevirdi. Terbiyesiz bir şey miydi diye sordu adam. Özür dilerim, bunu anlatacak başka sözcük bilmiyorum.
Sherlock bütün cesaretini toplayıp alçak bir sesle cinsel ilişki dedi.
Adam yine Rusça'ya döndü. Galiba seni de baş tacı yapmışlar.
Sherlock, bunun ne denli korkunç olduğunu bilemezsiniz dedi öfkeyle. Bu denli bilgisiz kalmak. Gerçekten kadınlar kendilerini böyle satıyorlar mı?
Evet, saygıdeğer evli kadınlar cinsel ilişkiden hoşlanmıyormuş gibi görünmek zorundadırlar. Bu durum bazen erkeklerin keyfini kaçırır, o zaman da fahişelere giderler. Fahişeler bu işten çok hoşlanıyormuş gibi davranırlar ama çok sık ve bir sürü değişik erkekle aynı işi yaptıklarından gerçekte hiç de zevk almıyorlardır. Sonuçta hep bir yutturmacadır gider işte.
Bunlar tam benim bilmek istediğim şeyler diye düşündü Sherlock. İçinden adamı götürüp odasına kapatmak, zincire vurmak geliyordu. Böylece gece gündüz her şeyin açıklamasını yaptırabilirdi. Peki nasıl bu duruma geldik? Bu yutturmaca nasıl başladı?
Bunun yanıtı bir ömür boyu çalışma ve inceleme ister, hatta belki daha da uzun bir zaman. Ama eminim kökeninde yönetme tutkusu vardır. Erkekler kadınları yönetir, zenginler yoksulları. Bu sistemi yasallaştırmak için de bir yığın masal türetilmiştir. Monarşi masalı, kapitalizm yutturmacası, üreme ve seks masalları. Bu masallar bizi mutsuz eder ama bunlar olmazsa yöneten gücünü elinden kaptıracaktır. Kimse de bu gücü kaptırmayı kabullenmez, mutluluğu pahasına bile.
Ne yapılması gerekiyor?
Beylik soru. Bu gücü kendiliğinden teslim etmeyenin elinden zorla almak gerekir. Aynı sınıf içinde gücün bir kesimden başka bir kesime geçmesine darbe denir. Sonuçta değişen bir şey yoktur. Gücün bir sınıftan diğerine geçmesiyle devrimdir. Bu bir hayli değişiklik getirir.
Adam biraz durdu.
Ancak bu değişiklikler tümüyle devrimcilerin amaçladığı şeyler olmayabilir. Devrimler ancak halkın bir bütün olarak kendilerini ezenlere karşı ayaklanmasıyla gerçekleşir. Şimdi kadın hakları savunucularının yaptığı gibi. Devrimlerde her zaman şiddet vardır çünkü yönetsel gücünü korumak isteyenler öldürmekten hiç çekinmezler. Ama yine de devrimler olur çünkü insanlar her zaman özgürlük uğruna ölümü göze alırlar.
Siz de devrimci misiniz?
Adam İngilizceye döndü. Üç tahminde bil bakalım.
Sherlock güldü. İşte bu gülüş Felix'in beyninde bir şimşek çaktırmıştı.
Konuştuğu sürece aklının bir yanı kızın yüzünü inceliyor, tepkilerini gözlüyordu. Nasıl da ısınmıştı genç kıza. Üstelik içinde kabaran bu sevgi hiç de yabancısı olmadığı bir duyguydu.
Ne oluyorum böyle diye düşündü. Benim onu etkilemem gerekirken ben mi onun etkisi altına giriyorum?
Sonra da kız gülüvermişti. İçten rahat bir gülüştü. Kahverengi gözlerinin kenarları çizgilenmiş, başını geri savurmasıyla çenesi öne çıkmıştı. Avuçları pes ettim dercesine Felix'e dönük içten gelen bir kahkahaydı. Felix birden 25 yıl gerisine döndü. Ahşap kiliseye yaslanır gibi duran 3 odalı kulübe gözlerinin önüne geldi. Kulübenin içinde bir oğlan da bir kız tahta masada karşılıklı oturmuşlardı. Ateşin üstünde dökme demir bir tencerede lahana, küçük bir parça domuz yağı ve alabildiğine su kaynamaktaydı. Hava kararmaya başlamıştı. Babaları akşam yemeği için birazdan gelmiş olurdu. 15 yaşındaki Felix az önce 18 yaşındaki ablası Natasha'ya gezginciyle çiftçinin kızı hakkındaki fıkrayı anlatmıştı. Natasha kafasını geriye atmış kahkahalarla gülüyordu. Felix Charlotte'un yüzüne dikkatle baktı. Tıpkı Natasha'ya benziyordu. "Kaç yaşındasın?" diye sordu. "18." O anda Felix'in aklına öyle inanılmaz, öyle müthiş, öylesine akıl almaz bir fikir gelmişti ki kalbi duracak gibi oldu. Zorla yutkundu. "Doğum günün ne zaman?" "2 Ocak." Felix'in soluğu kesilir gibi oldu. Kız Lydia ile Walden'ın düğününden 7 ay sonra doğmuştu. Kendisinin Lydia ile son kez sevişmesindense 8,5 ay sonra. Ve Charlotte, Felix'in ablası Natasha'ya müthiş benziyordu. Artık gerçeği öğrenmişti. Charlotte kendi kızıydı. 21. Ayrımın Sonu. Sayfa 231.